Ayrım 12, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 128. Taleniyekov izleyicilerini şaşırtmaya çalışıyordu, etkisini gördü de. Adamlar bağırarak koşmaya başladılar, Schofield yerinden kıpırdamadı. Rus'un bundan sonra ne yapacağını merak ediyordu. Bunun yanıtı 3 dakika sonra verildi. Porto Vecchio yolunun 1 mil kadar solunda ikinci daha büyük bir ateşin alevleri yükseldi. Korsikalılar şimdi iyice şaşkına dönmüşlerdi. Ama kısa zamanda kendilerini toparlayıp Rus'a bir tuzak kuracakları da belliydi. Birden yolun aşağı tarafından bir ışık belirdi. Bir saniyeden fazla sürmedi, bir kibrit çakılmıştı. Bu Schofield'a önce anlamsız göründü. Ama sağdan bir, soldan da iki fener yanında Rus'un ne yapmak istediğini anladı. Taleniyekov Korsikalılardan birini ele geçirmek istiyordu, bilgi almak için. Schofield silahını çıkarıp susturucusunu taktı. Sonra iki büklüm sola tepenin aşağısına doğru koşmaya başladı. Gözünü aşağıdaki üç tepenin ışığından ayırmıyordu. Adamların ellerindeki silahları da görebiliyordu. Onların Taleniyekov'u gördükleri anda vuracaklarını biliyordu. Schofield durdu. Bu işte bir gariplik vardı. Sağ taraftaki ondan hemen hemen 20 metre kadar aşağıdaki ışık ileri geri hızla sallanıyordu. Hiçbir şeyin üzerinde durmadan. Schofield yaklaşınca fenerin bir ağaca bağlanmış olduğunu gördü. Birden kendini yere atarak hareketsiz kaldı. Fenerin sahibini beklemeye koyuldu. Her şey öylesine birden beklenmedik bir biçimde oldu ki Schofield kendini korumak için neredeyse silahını ateşliyordu. İri yarı bir Korsikalı başı bulunduğu yere yarım metre ötede görünmüştü. Schofield koşan adamın yolundan çekilmek için sola kaydı. Derin derin soluk alarak içindeki paniği bastırmaya çalıştı. Korsikalı dosdoğru kuzeye koşuyordu. Schofield adamın peşine takıldı. İçgüdüleri ona Korsikalı'yı gözden kaçırmamasını söylüyordu. Adımlarını hızlandırdı. Ama adam ortadan kaybolmuştu. Etrafı derin bir sessizlik kaplamıştı. Schofield parmağı tetikte bekliyordu. Her saniye olabilirdi ama nasıl, nerede? 100 metre kadar ötede bir fener düzensiz bir biçimde yanıp sönmeye başladı. Hayır, fener yakılıp söndürülmüyordu. Işık bloke edilmişti. Ağaçlar, feneri tutan her kimse dağın kenarındaki ağaç kümesine doğru gidiyordu. Birden ışık yukarıya doğrulup ağaçların seyrekleşen tepe dallarını aydınlattı. Sonra aşağılara indi. İşte buydu. Taleniyekov için tuzak hazırlanmıştı ama Rus'un bundan haberi yoktu. Schofield ayağa kalkıp elinden geldiğince hızlı koşmaya başladı. Hava zifiri karanlıktı. Saniyelerin bile değeri vardı şimdi. Oraya zamanında ulaşmalıydı. Ateş edebileceği bir şey görse, bir ses duysaydı, bir ses. Bağırıp Rus'u uyarmak üzereydi ki bir ses duydu. Sözcükler Korsikalıların kullandığı o garip İtalyancayla söylenmişti. Ses gecenin sessizliğinde ormanın içlerine kadar akıp gitti. 20 metre aşağısında Schofield iki ağacın arasında duran Korsikalı'yı gördü. Adamın elinde bir çifte vardı. Schofield sağa kayıp adamın üzerine atladı. Matareze! Bunu Taleniyekov aykırmıştı. Bunu izleyen Per Nostro Circola sözcüklerini de. Schofield Korsikalı'nın sırtına ateş etti. Birbirini izleyen üç kurşuna çiftenin patlaması eşlik etti. Adam öne doğru düştü. Taleniyekov, sen misin Schofield? Schofield feneri söndür diye bağırdı. Rus fenerin üzerine atılıp kapattı. Tepede bir adam var, çağrılmayı bekliyor. Eğer gelirse onu öldürmek zorundayız. Yoksa yardım istemeye gider, başkaları gelir. Buna zaman olduğunu sanmıyorum dedi Schofield. Gözü tepedeki fener ışığındaydı. İşte geliyor, tepeden aşağı koşuyor. Gel dedi Rus, saklanacak bir düzine yer buluyorum. Sana anlatacaklarım var. Bundan eminim. Her şeyin sırrı burada, kendin de gördün. Beni öldürmek istiyorlar. Çünkü ben fermate. Emir Schofield'ın arkasındaki tepeden verilmişti. Schofield kendini yere attı. Rus silahını doğrulttu. Basta. İkinci emri bir köpeğin hırlaması izledi. Ses elimde çift namlulu bir tüfek var sinyor diye konuşmasını sürdürdü. Ses bir kadına aitti, İngilizce konuşuyordu. Bu bir lupo, Onu şimdi ayaklarınızın dibinde yatan adamdan daha iyi kullanırım. Ama kullanmak istemiyorum. Silahlarınızı iki yanınızda tutun. İhtiyacınız olabilir. Tepede duran kadını görmeye çalışan Schofield, "Kimsin sen?" diye sordu. Görebildiği kadarıyla kadın pantolon ve kalın bir ceket giymişti. Köpek yine hırladı. "Ben bilim adamını arıyorum."
"Kimi?"
"O benim," dedi Talenyikov. "Bu da yardımcım. Beni neden arıyorsunuz?"
"Padrone hakkında sorular soruyorsunuz."
"Evet, Guillaume de Matarese. Bana kimse bir şey anlatmak istemedi."
"Birisi anlatmak istiyor," dedi kız. "Dağlarda yaşayan yaşlı bir kadın. Söyleyecekleri varmış."
"Talenyikov, ama burada olanları biliyorsunuz," dedi. "Peşimdeler. Beni öldürmek istiyorlar. Bizi o kadına götürmek için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz."
"Evet, önümüzde uzun bir yol var. 6 saatlik bir yol."
"Lütfen yanıtlayın. Kendinizi neden tehlikeye atıyorsunuz?"
"O yaşlı kadın büyük annem. Dağlarda herkes ondan nefret eder. Aşağıda köyde oturamıyor ama ben onu seviyorum."
"Kim bu yaşlı kadın?"
"Ona Villa Matarese'nin fahişesi derler."
14. kısım. Ormanları, dağları, tepeleri aşarak hızlı hızlı ilerlediler. Köpek sahibinin yakınlık gösterdiğini anlayınca gelip iki erkeği koklamış, sonra öne düşerek yürümüştü. Yolu nereye gideceğini biliyor gibiydi. Oldukça düz, çevresi ağaçlarla kaplı, korunaklı bir yere vardıklarında vakit gece yarısını geçmişti. Talenyikov'un da Schofield'un da terden giysileri yapış yapış olmuştu. Kadın "burada bir parça dinlenebiliriz" diyerek köpeğin gittiği yönü işaret etti. "Orada küçük bir mağara var."
"Köpeğiniz orasını biliyor," dedi Talenyikov.
"Gezintiye çıktığımızda buraya geliriz hep. Köpeğim ateş yakılıp başında oturmasını çok sever. Bana çalı çırpı toplayıp getirir."
Mağaraya girdiler. Talenyikov "ateş yakayım mı?" diye sordu. Adının Antonia olduğunu söyleyen genç kız "nasıl isterseniz. Köpeğim Uccello'nun hoşuna gider. Ben çok yorgunum," dedi.
"İngilizceniz çok iyi," dedi Schofield. "Söze karıştı. Nerede öğrendiniz?"
"Vescovoto'da bir manastır okuluna gittim. Hükümet işlerinde çalışmak isteyenler İngilizce ve Fransızca öğrenmek zorundadırlar."
Talenyikov topladığı çalıları tutuşturmuştu. Bir süre ateşe bakarak oturdular. Sonra Schofield şapkasını çıkarmış, saçlarını başını iki yana sallayarak omuzlarına döken kadına döndü. Bir an için soluğunun kesildiğini hissetti. Kadına baka kaldı. Saçları mıydı? Yoksa bir karacanın gözlerinin renginde olan iri, birbirinden ayrık gözleri mi? Gülmeye her an hazır dolgun dudaklarının üzerindeki kalemle çizilmiş gibi düzgün burnu muydu Schofield'ı şaşırtan? Bilmiyordu. Tek bildiği, bu Korsikalı kızın ona birkaç adım ötesinde duran kişinin emriyle öldürülen karısı Karin'i anımsatmasıydı. Schofield bu düşüncelerini bastırdı. Rahatlamak için derin soluk aldı.
"Peki istediğiniz işe girebildiniz mi?" diye sordu.
"Evet, ben Bologna Üniversitesi mezunuyum ve de bir komünistim. Bundan da gurur duyuyorum."
Talenyikov alçak sesle "aferin" dedi.
"Bir gün İtalya'da her şeyi düzene sokacağız ama asla Moskova'nın kuklaları olmayacağız. Biz bağımsızız. Biz sömürerek faşist bir dünya yaratacak kişilere köle olamayız. Asla."
Bu kez Schofield "aferin" dedi. Genç kadın pek konuşkan değildi. Sorulan soruları geçiştirmesini çok iyi başarıyordu. Talenyikov bir eylemci olmasına karşı neden Korsika'nın bu dünyadan, elden ayaktan uzak yerine geldiğini sorduğunda bir süre büyük annesiyle kalmak istediği için burada olduğunu söyledi.
"Schofield, bize onu anlatsanıza," dedi.
"Büyük annem size bilmek istediklerinizi anlatacaktır. Haydi gidelim, daha 2 saatlik yolumuz var."
Bir dağın tepesine geldiler. Buradan aşağıdaki vadi olanca güzelliğiyle görünüyor, yükselen ay çevreyi oldukça iyi aydınlatıyordu. Otlarla kaplı düzlükte bir çiftlik evi vardı. Uzaktan uzağa bir nehrin ışıltılı sesi geliyordu.
Talenyikov "ne kadar güzel," dedi.
"Büyük annem yarım yüzyıldır burada oturur. Başka bir dünya bilmez," dedi Antonia.
Schofield, "siz burada mı doğup büyüdünüz?" diye sordu. "Eviniz burası mı?"
"Hayır, gelin, büyük annem bizi bekliyor."
"Gecenin bu saatinde mi?"
Büyük annem için gece ya da gündüz diye bir şey yoktur.
Gerçekten de odun sobasının yanında oturan yaşlı kadın için gece ya da gündüz diye bir şey olamazdı. Kördü çünkü. Çok yaşlı olmasına karşın bir zamanlar pek güzel bir kadın olduğu hala belliydi. Yumuşak bir sesi vardı. Schofield'la Talen Yekov'a ayrı ayrı Guillaume de Matarese ile neden ilgilendiklerini sordu. Talen Yekov köylülere dediği gibi bilimsel bir araştırma için geldiğini söyledi. Ama yaşlı kadını buna inandıramadı. Sonunda gerçeği olduğu gibi anlatmak zorunda kaldılar. Antonia dikkatle onları izliyordu. Yaşlı kadın konuşmaya karar vermişti. Torunundan odadan çıkmasını istedi.
Antonia pekala dedi ama Uccello burada kalacak. Silahlarınızı da vereceksiniz. İşiniz bittiğinde bana seslenin.
Antonia Schofield da Talen Yekov'un silahlarını aldıktan sonra çıkıp gitti. Yaşlı kadın,
torunum pek ateşlidir diye gülümsedi. Guillaume kanı onca yıldan sonra bile hala hükmünü sürdürüyor.
Talen Yekov, Antonia onun torunu mu diye hayretle atıldı.
Torununun torunu olur. Antonia Guillaume de Matarese'den olan ilk kızımın kızının kızı.
Yaşlı kadın bir an sustuktan sonra,
şimdi ana konuya gelelim dedi. Önce neler bildiğinizi anlamak istiyorum, lütfen anlatın.
Schofield, 1909 ile 1918 yılları arasında bir gün Guillaume de Matarese, Porto Vecchio'daki villasında bir ziyafet düzenledi diye başladı. Çağırdıklarının kimler oldukları, nereden geldikleri asla anlaşılmadı. Ama bunlar kendilerine bir ad taktılar.
Yaşlı kadın, ziyafet 4 Nisan 1911'de verildi diye onun sözünü kesti. Kendilerine takılan adı da onlar değil, Padrone seçti. Matarese cemiyeti olarak bilineceklerdi. Devam edin lütfen.
Siz orada mıydınız?
Lütfen devam edin.
Ondan sonraki 30 yıl boyunca bu Matarese cemiyeti çeşitli tartışmalara neden oldu. Schofield yanlış anlam olmasın diye çok basit bir İtalyanca ile anlatıyordu. Çoğunluk bu cemiyetin bir efsane olduğu kanısında.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Neye inanacağımı bilemiyorum. Ama 4 gün önce büyük bir kişi ortadan kayboldu. Matarese'den güçlü kişilere söz ettiği için öldürüldüğü kanısındayım.
Anlıyorum. Yaşlı kadın başını salladı. 4 gün önce demek. Oysa biz 1911 yılındaydık. Bu toplantıdan sonra ne oldu?
Bildiklerimize göre Matarese öldükten sonra cemiyet Korsika dışında çalışmalarını birkaç yıl sürdürdü. Berlin, Londra, Paris, New York ve daha tanrı bilir nerelerde operasyonlara girişti. Ama çalışmaları 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç yıllarında sona erdi. Savaştan sonra Matarese'den hiçbir şey duyulmadı.
Yaşlı kadının dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme dolaştı. Demek Matarese gökten zembille inmiş gibi yeniden ortaya çıktı demek istiyorsunuz ha?
Evet, arkadaşım size gerisini anlatacak. Talen Yekov, son haftalarda dikkati çeken 2 ölüm olayı oldu diye anlattı. Biri Amerika'da, diğeri de Rusya'da 2 büyük insan öldürüldü. İkisi de barıştan yanaydılar. Sonra çok yakın bir dostum çağırdı beni. Ölüm döşeğinde yatıyordu. Çok az zamanı vardı. Bana Matarese cemiyetinin iliklerimize işlediğini, bu konuda elimden geleni yapmam gerektiğini anlattı. Matarese artık para için adam öldürmüyor. Her şeyi kendi amaçlarına hizmet için yapıyordu.
Peki amaçları neymiş?
Arkadaşım bunu bilmiyordu. Yalnızca Matarese'nin durdurulması gereken bir salgın hastalık olduğu kanısındaydı. Ama bana başvuracağım birini de söylemedi. Yalnızca aradığım yanıtı Korsika'da bulabileceğimi belirtti. Yaşlı kadın bir süre konuşmadı. Buruşuk dudaklarında yine belli belirsiz bir gülümseme dolaşıyordu.
Padrone dönüyor diye fısıldadı.
Lütfen ne demek istediğinizi açıklar mısınız diye sordu Talen Yekov.
Dostunuz öldü mü?
Ertesi gün büyük bir cenaze töreni yapıldı. Korkmadan onuruyla yaşamıştı. Ama sonunda Matarese onu ummadığı biçimde ürküttü.
Yaşlı kadın onu Padrone korkuttu dedi.
Dostum Guillaume de Matarese'yi bilmiyordu.
Ama müritlerini biliyordu, bu da yeterdi. Guillaume de Matarese müritlerinin tanrısıydı. Müritleri için can verdi.
Padrone onların tanrısı mıydı diye atıldı Schofield.
Ve de peygamberleri inanıyorlardı.
Neye inanıyorlardı?
dünyaya sahip olacaklarına, Guillaume de Matarenze'nin intikamı bu olacaktı.
15. Kasım. Yaşlı kadın konuşmaya başladığında boş bakışları duvara çevrildi.
Beni Bonifacio'daki manastırda buldu. Baş rahibeyle görüşüp hatırı sayılır bir para karşılığında satın aldı. Baş rahibe razı oldu. Çünkü kendimi Tanrı'ya adayamayacağımı biliyordu. Derslerime dikkat etmiyor, manastırın camlarına bakarak yüzümü, vücudumu inceliyordum. Bir erkeğe verilmeliydim. Padrone de erkeklerin erkeğiydi. 17 yaşındaydım ve önümde hayal bile edemeyeceğim bir dünya açılmıştı. Gümüş tekerlekli, altın süslerle bezenmiş atların çektiği arabalar da dolaşıyor, kentlere gidiyor, dükkanlardan istediğim her şeyi alabiliyordum. Yanımda daima Padrone vardı. O aslan, ben de onun sevgili yavrusuydum. Beni beraberinde İtalya'nın büyük ailelerinin ziyafetlerine götürüyor ve gülerek protettası olduğumu söylüyordu. Karısı ölmüştü, kendisi de 70 yaşına geçmişti. Ama herkesin, özellikle iki oğlunun genç bir kadını hiçbir erkeğin başaramayacağı biçimde tatmin edebilecek güce, gençliğe sahip olduğunu bilmelerini istiyordu sanırım. Bana Fransızca, matematik, tarih öğretmeleri için öğretmenler tuttu. Yılda iki kez Paris'e, Roma'ya, İsviçre'ye gidiyorduk. Çünkü Padrone'nin bu kentlerde şirketleri vardı. Oğulları şirketlerin müdürlüğünü yapıyor, bütün çalışmaları Padrone'ye bildiriyorlardı. 3 yıl dünyanın en mutlu kadını oldum. Sonra dünyam tepe taklak oldu. Bir hafta için her şey değişti. Guillaume de Matarese aklını kaçırdı. Ona bilgi vermek için Zürih'ten, Paris'ten, Londra'dan gelen kişiler son 4 ay içinde oğullarının korkunç şeyler yaptıklarını, yersiz kararlar verip yasa dışı işlere giriştiklerini anlatmışlardı. Fransız ve İngiliz hükümetleri şirketlere el koymuş, bütün çalışmaları durdurmuşlardı. Cenova ve Roma bankalarındaki hesapları dışında Guillaume de Matarese'nin hiçbir şeyi kalmamıştı. Padrone oğullarına telgraf çekerek derhal Porto Vecchio'ya gelmelerini, olan biteni anlatmalarını istedi. Aldığı haber onu yıldırım çarpmıştan beter etti. Bir daha eskisi gibi olamadı. Paris ve Londra'daki yetkili kişiler iki oğlunun da öldüğü haberini vermişlerdi. Birisi intihar etmiş, diğeri de öldürülmüştü. İflasına neden olan kişi tarafından Padrone'ye hayatta hiçbir şey kalmamıştı artık. Dünyası yıkılmıştı. Kütüphanesine kapandı. Günlerce kimseyle konuşmadı, benimle de yatmıyordu. Bir gün Paris'ten gelen biri Padrone ile görüşmek istedi. Matarese şirketlerinin çöküşünü izleyen, inceleyen bir gazeteciydi. Anlatacağı çok önemli, inanılmaz bir şey vardı. Padrone'nin dünyasının yıkılışını hükümetleri hesabına çalışan bankacılar hazırlamışlardı. İki oğluna yasa dışı belgeler imzalatılmış, sonra kadınlarla olan ilişkilerine dayanan şantajlar yapılmış ve sonunda da öldürülmüşlerdi. Neden böyle davranılmıştı? Gazeteci bunun yanıtını kısmen olsa da verdi. Avrupa ikinci bir çılgın Korsikalı istemiyor. Padrone anlamıştı. İngiltere kralı Edward ölmüş ama ölmeden Fransızlarla yaptığı anlaşmalarla büyük şirketleri birleştirmişti. Hindistan ve Afrika'da büyük servetler kazanılıyordu. Oysa Padrone bir Korsikalıydı. Fransızlara ya da İngilizlere ihtiyacı yoktu. Şirketlerle birleşmeyi reddetmekle kalmamış, onları engellemek için elinden geleni ardına koymamıştı. Matarese serveti güçlü kişilerin emellerini gerçekleştirmelerine engel oluyordu. Roma'ya son bir kez gittik ama eskisi gibi tantana içinde değil, sıradan bir erkekle kadındık artık. Via di Macelli'deki ucuz otellerde kaldık. Padrone, Borsa Valori'de günlerce dolaşarak mahvolan büyük aileler hakkında bilgi topladı. Sonra Korsika'ya döndük. Guillaume Matarese 5 ayrı ülkede yaşayan, 5 ayrı kişiye mektuplar yazarak onlardan çıkarlarını ilgilendiren bir konuyu görüşmek üzere Porto Vecchio'ya gizlice gelmelerini istedi. O bir zamanların büyük Guillaume de Matarese'siydi. Emre hepsi de boyun eğdi. Ondan sonra akıl dondurucu hazırlıklar başladı. Villa Matarese tepeden tırnağa temizlenip boyandı, bahçede renk renk çiçekler açmıştı. Villa Matarese hiç böylesine bakımlı ve güzel olmamıştı. Guillaume de Matarese yatak odasında bana onların anımsaması gerek çocuğum diye kükrüyordu. Bir zamanlar nasıl olduklarını, nasıl yaşadıklarını görmedi der. Eğer hepimiz tarlalarda, ahırlarda, evde çalışanlar sonunda ne olacağını bilseydik onu hemen öldürürdük. Ben büyük Padrone'ye hem bir baba hem de bir aşık olarak tapan ben kalbine bıçağı hiç düşünmeden saplardım. Sonunda büyük gün geldi. Gemiler Lido di Ostia'dan yelken açtılar. Şerefli konukları villaya getirmesi için Porto Vecchio'ya arabalar yollandı. Harika bir gündü. Bahçede müzik vardı. Masalar tepeleme yiyeceklerle donanmıştı. Avrupa'nın en iyi şarapları ikram ediliyordu. Konukların her birine ayrı daire verildi. Hepsine ayrı ayrı genç güzel kadınlar sunuldu. Hepsi de Korsika'nın en güzel bakire kızlarıydılar. Gece büyük şölen başladı. Villa Matarese'de böylesine görkemli bir eğlence daha düzenlenmemişti. Ziyafet sona erdiğinde uşaklara, hizmetçilere çekilmeleri, ortada dolaşmamaları söylendi. Biz kadınlardan da odalarımızda konukları beklememiz istendi. O beş kızla benim aramda bir fark vardı elbette. Ben Guillaume de Matarese'nin protettasıydım. Önemli bir şeylerin olacağını biliyordum. O benim padronem, aşığımdı. Bu olaydan kısmetimi almalıydım. Diğerlerinden ayrılıp büyük salonun üzerindeki balkonun parmaklıkları gerisine gizlendim. Saatlerce izledim, dinledim. Padrone'nin söylediklerini pek az anlıyordum. Ama konuklar çok heyecanlıydılar. Onu büyülenmiş gibi dinliyorlardı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 139.